SBS Radio.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Ohan'la karşınızdayız. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sağ olun. Geçen hafta konuştuğumuzda bugüne kadar her şeyin belli olacağını söylemiştik. Şimdi durum nedir sizce?
Ama olmadı.
Olmadı.
Ama olmadı, çünkü seçimlerin üzerinden geçti epeyce. Pek rastlanılmayan bir durum. Ve şöyle, resmi sonuçlar, resmi olmayan sonuçlar belli. Çok zorlansa da aslında Yüksek Seçim Kurulu ve Anadolu Ajansı İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde olduğunu açıkladı. Açıklamak durumunda kaldı, çünkü CHP ve Ekrem İmamoğlu bu konuda çok ısrarcı. Aynı zamanda tepkiliydi. Hiç olmayacak şeyler. Anadolu Ajansı'nın veri kesmesi, YSK'nın biraz bu meselenin üzerinde çok durmaması ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklama yapması, o açıklamaya rağmen televizyonlarda Ekrem İmamoğlu'nu önde gösteren haritaların yayınlanmaması, bunlar çok konuşulacak, önümüzdeki dönemde de konuşacak ama belki şimdiye bakmak lazım. O kadar zaman geçmesine rağmen üzerinden henüz resmi olarak İstanbul'daki sonuçlar açıklanmadı. Niye açıklanmadı? İtirazlar var. AK Parti diyor ki bu tarihteki en şaibeli seçimlerden biridir. Şimdi tabii çok iddialı bir cümle. AK Parti'ye yakın gazetelerde seçimin darbe olduğuna ilişkin iddialar var. Yenilensin diyor mesela Yeni Şafak gazetesi. Bu seçim bir darbedir, yenilenmesi lazım. İşin içinde FETÖ var, uluslararası güçler var gibi gibi böyle absürt, uçuk iddialar da söz konusu. Uçuk ve absürt diyorum, çünkü o iddiaların temelini oluşturacak herhangi bir delil yok ortada. Yani şu şunun için var, bu bunun için söyleniyor, bunun için darbedir, İşte şunlar delilleri de demiyor. Ama bu bir darbedir diyor ve yenilenmesi lazım diyor. İktidara yakın bir takım isimlerin açıklamaları var gibi gibi uzatabiliriz. Ama resmi açıklamalara baktığınızda AK Parti diyor ki burada özellikle geçen soyların fazlalığı nedeniyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntının ortadan kalkması lazım. Oy kullanan her bir vatandaşın tercihinin mutlaka sandığa yansıması lazım. Biz bunun için itiraz ediyoruz. Zaten itirazların karar merceği Yüksek Seçim Kurulu'dur, İl Seçim Kurulu'dur, İlçe Seçim Kurulu'dur. Kimse telaşa kapılmasın. Ekrem İmamoğlu da mazbatan diye tutturmasın. YSK karar verdikten sonra mesele kapanacak diyor. Şimdi tabii bu aslında Türkiye'deki seçim prosedürü açısından yanlış bir tahlil, yanlış bir tespit değil. İstanbul'da AK Parti bazı sandıklarda, bazı ilçelerde, ilçelerin tümünde itirazlarda bulundu. 18 ilçede 15'inde geçersiz oylar, 13'ünde ise oyların tamamının sayılması kararı çıktı. Ve bu karar sonrasında İl Seçim Kurulu'nun müdahale etmesini YSK ortadan kaldırdı. Yani bir şekilde fiili olarak oylar sayılmaya başlandı. İstanbul'da durum bu. Peki Türkiye'nin genelinde böyle bir şey var mı? Burada gerekçe geçersiz oyların fazla olması. Arada da 20 bin fark var. Mesela Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin talebi kabul edildi ilçe seçim kurulu tarafından, yeniden sayılması oyların. Sonra il seçim kurulu kaldırdı. Muş'ta HDP kaybetti, AK Parti kazandı. Hadi sayalım dedi sırrısakık oyları. Orada dediler ki bu itirazın bir gerekçesi olması lazım, sayılmadı. Bergama'da 230 oyla AK Parti kaybetti, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Hadi sayalım dediler oyları. Orada ilçe seçim kurulu gerek yok dedi. Niye gerek yok dedi? Bunların yeniden sayılabilmesi için sizin zamanında sandığa akşam sayıldıktan sonra müşahitleriniz tarafından itiraz edilmesi lazım. Yani bir delil ortaya koymanız lazım sandıkta yanlış sonuç var diye. O nedenle sayamayız, çünkü siz bir delil ortaya koymuyorsunuz dedi. Aynı şeyi İstanbul'da söyledi mi? Aynı şeyi İstanbul'da söylemedi. Üstelik İstanbul'da ilçenin tamamının seçim kararını aldı. İşte Türkiye'de şu anda en çok konuşulan, muhalefetin en fazla şikayet ettiği, İstanbul'daki seçmenin oyu oy da Muş'taki seçmenin oyu oy değil mi, ya da Bergama'daki seçmenin oyu oy değil mi diye soruyor insanlar. Bunun sayısı fazla, örneklendirme yaptırmak da mümkün. O nedenle bu uygulanan ve herkese eşit mesafede olmadığı yönünde eleştirilen politikalar üzerinden konuşuyor ve tartışıyoruz seçimi. İstanbul'a gelince 3 ilçede bütün oyların yeniden sayılması kararı alınmıştı. O ilçelerden biri vazgeçti seçim kurulu kararıyla. İkisi devam ediyor. Eğer devam ederse sayımlar, çünkü iki masada sayılıyor bütün sandıklar, çok uzun zaman alabilir. 10 günü bulabilir o sandıkların sayılması. Nedeni de şu: bir ilçede seçim yapıldığında 100 noktada sandık konuluyor. Bunu bir farazi rakam olarak söylüyorum. O 100 sandığı bütün partilere ait müşahitler, sandık görevlileri ayrı ayrı sayıyor. Şimdi yeniden sayıldığındaysa ilçe seçim kurulunun gözetiminde iki ekip tarafından sayılıyor. Yani yaklaşık 2 saatte 2 sandık sayılıyor. Bu da zamanın uzaması manasına geliyor. Uzadıkça sinirler geriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu iş değişmez, gelin vazgeçin diyor. AK Parti seçmenin tercihi mutlaka sandığa doğru yansısın diyor. Bu gerilim pek tabii önümüzdeki süreçte de iyi işaretler vermiyor. Eğer 2-2 saymaya devam ederlerse çok da uzun bir zaman bu gerilimle hayatı devam ettirmek pek mümkün de görünmüyor. Onun için herkesin gözü, kulağı, dikkati ilçe seçim kurullarından gelecek haberlerde. Sayım sonuçlarına ilişkin gelen haberler, genel durumu değiştirmeyen bir sonuçla karşılaşılması ihtimalinin yüksek olduğunu da gösteriyor. Yani evet, yanlış oy kullanılmış ama hem Ekrem İmamoğlu hem Binali Yıldırım için. İşte ne bileyim, geçersiz oy kullanılmış hem Ekrem İmamoğlu hem Binali Yıldırım için. Ortada da 20 binlik bir fark, 20 bin seçmenin İmamoğlu tercihi var fazladan. Onun değişme ihtimalinin düşük olduğunu söylerler sandık başında bekleyenler.
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın seçimden sonraki tavrına bakacak olursak, bir açıdan kimin kazanıp kimin kaybettiği belli görünüyor sanki. Seçimlerden sonra birisinin ağzını bıçak açmıyor, ötekisi İstanbul Belediye Başkanı olarak Anıtkabir'e gidiyor.
Şimdi tabii o da eleştirildi. Çünkü daha resmi sonuçlar açıklanmadı diye. Ama ülkenin birçok yerinde Anadolu Ajansı'nın sonuçlarıyla, YSK'nın geçici sonuçlarıyla önde olan adaylar kendisi başkan olarak ilan etti. Ama iş İstanbul'a gelince tabii biraz zor oluyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu sürekli zaten bir bilgilendirme çabası içerisindeydi seçim gecesinden beri. Çok sayıda basın toplantısı yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor. Kendisinin de İstanbul Belediye Başkanı olduğunu söylüyor. Nasıl diyor, Anadolu'da herhangi bir şehirde bu sonuçlar geçici olarak açıklandığında o adama başkan olarak hitap ediyorsunuz. Ben de başkanım. İstanbul'un iradesi bu yönde ve bu şekilde de hareket ediyorum diyor. Binali Yıldırım da diyor ki, biraz da tabii ne diyelim, biraz da hafife alarak, yani yatacağız kalkacağız belli olacak, bu kadar da sabret diyor, buraya kadar gelmişsin diyor. CHP Grup Başkan Vekili diyor ki biz 25 yıldır sabrediyoruz, 20 gün daha sabrederiz ama Türkiye'nin demokrasi hanesine iyi şeyler yazmaz bu konuda diyor. Yani bir tartışma, bir gerilim var. Binali Yıldırım'ın Anıtkabir'in defterinin altına İstanbul Belediye Başkanı olarak yazması eleştiriliyor. Seçim gecesi Ekrem İmamoğlu öndeyken, önde olduğu ortaya çıktığında İstanbul'un bütün sokaklarına kazandık afişleri asan Binali Yıldırım da eleştiriliyor. Ve Binali Yıldırım toplamında da seçimden bu yana 3 kez konuştu. Birincisinde Ekrem İmamoğlu önde olduğunu iddia ederken kazandık dedi. Sonrasında zaten rakamlar İmamoğlu'nu haklı çıkardı. İkincisinde mazbatayı kim alırsa başkan odur, biz itiraz ediyoruz dedi. Üçüncüsünde de Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Onun dışında bir konuşması da yok. Sözlerinizde haklısınız yani.
Yerel seçimlerden merkezi hükümete geçecek olursak, Ankara'ya geçecek olursak, yani hükümetin de böyle aslında bu aralar bayağı yüklüce bir gündemi var. Enflasyon, NATO'dan, yurt dışından gelen tepkiler, NATO konusunda özellikle. Bu konuda yansıyan bir tepkisi var mı basına?
Tabii çok kritik kararlar vermek durumunda şimdi Ankara. Yerel seçimler zamanında bu dosyalara ara verildi. Uluslararası ilişkiler bazında baktığınızda diğer ülkeler de Türkiye'nin durumunu ya da Erdoğan'ın önceliğini anladılar. Ve bu çerçevede davrandılar. Şimdi biter bitmez zaten Dışişleri Bakanı Amerika'ya gitti NATO toplantısına. Orada Amerika'yla bir S-400 krizi var. Eğer S-400'leri alırsanız F-35'leri vermeyiz ve yaptırımlar uygularız diyor Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye o iş bitti diyor ama bir krize doğru gidiyor. Amerika'da krizlerin ekonomik sonuçları da olabiliyor. O nedenle Türkiye'de tedirginlikle de takip ediliyor bu mesele. Son olarak Amerika Başkan Yardımcısı Pence'in açıklaması var. NATO'yu tehlikeye atıyorsunuz manasında, mealinde diyeyim. Bu S-400'lerde ısrar ederek buna Türkiye'de Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtı var. Siz de müttefikliğimizi tehlikeye atıyorsunuz. İşte Suriye'de terör örgütlerini destekleyerek diye. Yani bir böyle dişe diş bir mücadele görünüyor. Bu önemli, Türkiye'nin vermesi gereken önemli kararlardan birisi. Çünkü Amerika hem yaptırım uygulayacak, hem 35F-35'leri vermeyecek. Hem o ilişkilerde, Suriye'de de bir takım ilişkiler var. Türkiye'nin mütabakatları var. Dengelerin değişme ihtimali var. Eğer anlaşma sağlanmazsa, sağlanırsa farklı bir durum söz konusu. S-400'den vazgeçerse bu kez Rusya'yla, Suriye'de çok sıkı iş yaptı, Rusya'yla sıkıntılar yaşayacak. Bu dış politikaya bağlı olarak Türkiye'de ekonomiyle ilgili de sorunlar var. Zaten malumunuz bir kriz devam ediyordu. Enflasyon rakamları açıklandı. Gıda fiyatlarının dizginlenemediği ortaya çıktı. O kadar konuşuldu. Tanzim satışları açıldı ama gıda fiyatlarındaki artış yılbaşından beri gerçekten büyük sıkıntı yaratacak düzeyde. Bunun herkes farkında. İşte bir hal yasası, bir zincirlerle ilgili yeni değerlendirme, bunlar konusunda da hükümetin bir adım atması bekleniyor. Ekonomi konusunda daha atılacak başka adımlar var. Yapısal reform talepleri var. Bütün piyasadan, iş adamlarından. O yapısal reformların mahiyeti konusunda bile henüz toplumda bir anlaşma söz konusu değil. Büyük bir kesim bunların demokratikleşme, hukukun üstünlüğü biçiminde, eğitimin geliştirilmesi biçiminde yapılmasını istiyor ve ancak bunlara yapısal reform denir diyor. Bir kısımsa ekonomi alanında yapılacak, alınacak bir takım kararlara yapısal reform adını veriyor. Yani zor bir süreç bekliyor Türkiye'yi. Tek iyi yanı 4,5 yıl seçim olmaması. Yani seçime bağlı, seçim bazlı kararların alınacağı bir dönem değil. Daha rasyonel ve 4,5 yıl sonra seçim kazanmak üzerine atılacak adımları görme ihtimali yüksek bir dönem diyebiliriz ama kritik, zor bir süreç.
Yorumlarınız için teşekkürler Yavuz Bey. Geçen hafta konuştuğumuzda demiştik işte bugüne kadar her şey belli olacak diye. Umarım gelecek hafta konuştuğumuzda bazı şeyler belli olmuş olur.
Umarım olur, çünkü olmazsa, özellikle İstanbul'da kim kazandı sorusunun yanıtı ortaya çıkmazsa biraz daha gerilimin arttığı bir süreç yaşayacağız. Yani tansiyonu yüksek bir diyalog içinde olabiliriz ikimiz de.
Hoşçakalın,
iyi yayınlar. SBS.com.au